Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın mobil dünya gündemini hep beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde cihaz seviyesinde en önemli gelişme OnePlus'ın yeni telefon, ama yeni derken tamamıyla yeni bir telefon değil. OnePlus 5'in güncellenmiş versiyonu olan OnePlus 5T'yi duyurması oldu. Açıkçası bu yılın akıllı telefon dünyasındaki en büyük akımı, trendi 18'e 9 ekranlar. Pek çok kişinin uzun süredir arzu ettiği köşeden köşeye ekran, bir ince çerçeve olayını şu an sağlayabilen yegane teknoloji 18'e 9 ekran standına geçiş yapmak. Aslında OnePlus 5T'ye bakıldığı zaman en büyük yenilik orada. 6 inç boyutunda 18'e 9 bir ekranı var. Tabii 18'e 9'un bir avantajı olarak ekran boyut olarak büyümesine rağmen ergonomik anlamda öyle çok büyük bir telefon değil, onu söyleyelim. Ve yine tabii ekran boyutunun değişmesine bağlı olarak çözünürlüğümüzde artık yine 18'e 9'un bir yansımasına ötürü 2160'a 1080, yani Full HD Plus dediğimiz çözünürlük seviyesine gelmiş durumda.
Telefon dünyasına baktığımızda evet 18'e 9 bir dönüşüm var, ama 18'e 9'un ben başından beri bu formatların ilk böyle prototipleri yayınlandığında şunu söylüyordum. Arayüzleri özelleştirmedikçe bu ekranlar için, bu ekran formatı, evet, bu ekran formatı kullanmaya çok elverişli değil. Mesela iPhone tarafında, iPhone 10 tarafında bu dönüşümü gördük. Onlar ne yaptılar? Gesture'lar, bazı parmak hareketleri ekleyerek arayüzde özelleştirmeye gittiler. Ama ona rağmen, bu parmak yani parmak hareketleriyle özelleştirmeye rağmen, iPhone'un da kullanmaya başladığında uygulamaların hala tam ekrana oturmadığını görebiliyorsun. Yine geriye gitmek için ekranı ta üstüne uzanman gerekebiliyor. Bir oturmamışlık var. Bizim bu 18.9'u eğer böyle devam edeceklerse herhalde tam olarak kullanmaya başladığımız zaman bu şey olacak, böyle bir 2 yıl geçecek herhalde.
Şimdi tabii burada en büyük görev aslına bakılırsa aynı zamanda yazılımın sahibi olan firmalara düşüyor. Apple tarafına, Apple'ın kendisine, evet. Android tarafına, Google'a düşüyor. Şimdi birazdan YouTube'la ilgili bir gelişme var, onu değerlendireceğiz. Hiçbir şey yapılmıyor da değil. Sonucunda eğer çare buysa, buna uygun olarak yazılımların özelleşmesi gerekiyor. Ondan önce OnePlus 5T'ye devam etmek gerekirse, köşeden köşe ekran konsepti olduğu için artık ön tarafta bir home butonu gören ve parmak izi sensörüne sahip olan entegre butonumuz yok. O arka tarafa alınmış durumda, ama pek çok diğer firmada olduğu gibi Samsung'un düştüğü hataya düşmemişler. Arka tarafta oldukça güzel bir konuma ve pozisyona sahip.
Bir tek Samsung düştü.
Aynen, bir tek Samsung düşmüş durumda şu anda. Onlar da eğer ortaya çıkan taslaklar doğruysa Galaxy S9 ailesiyle beraber onu toparlayacak gibi görünüyorlar. Şimdi tabii donanım tarafında yine Snapdragon 835 var. Zaten yenisi henüz çıkmadı. Önümüzdeki senenin amiral gemilerini göreceğiz. Yine 6 GB ve 8 GB RAM seçeneği var. RAM seçeneğine bağlı olarak 64 ve 128 GB iki farklı depolama kapasitesi durumu söz konusu. Kamera tarafında bir değişim var. Artık 1.7 diyafram seviyesine düşünmüş durumda. Şimdi burada aslında iki önemli konu var OnePlus 5'ten gelen kötü miras olarak. Bunlardan birincisi ekrandaki jöle etkisi. Biliyorsun o bazı telefonlarda ortaya çıkan bir etki vardı. Onun sebebi olarak da her ne kadar OnePlus doğrulamış olmasa da teknik tarafta üst tarafa çift kamera konseptini sığdırabilmek için ekranı ters yerleştirdikleri söyleniyordu. Resmi olarak doğrulanmadı ama genel kanı bu yöndeydi. Ortaya çıkan ben ilk denemeleri gördüm. O sorundan tamamen kurtulmuş gibi görünüyorlar 18'e 9 yeni ekran standartıyla beraber. Diğer problem ise zoom girildiği anda kamerada aslında 2x optik zoom'dan diye 1.6 seviyesine bir zoom yapma durumu söz konusu. Şimdi clear zoom adını verdikleri yeni bir özellik var. Açıkladıkları detay artık zoom tarafında görüntü kalitesini daha az bozarak daha yüksek kalitede sonuçlar verdiği şeklindeydi. Yani kamerada bir gelişim var. Kameranın genelinde de önceki nesil, yani OnePlus 5'e göre kameranın daha fazla ışık aldığını ve düşük ışık performansının geliştiğini söylüyorlar. 3300 mAh kapasiteli pilimiz var. Yine dash charge adı verilen kendi teknolojilerini kullanıyorlar ki bu teknoloji aslında Oppo'dan gelen bir teknoloji. Tüm yük aslında telefon içerisine sahip olan o şarjı yöneten devrenin aynı zamanda replika edilerek adaptöre koyulmasına sağlanıyor. Bu sayede telefon şarj olurken de ısınmıyor. Android 7.1.1 ile geliyor. Burada sadece şunu söyleyelim. Oxygen OS adı verilen, aslında OnePlus'ın kendi arayüzüne bazı önemli güncellemeler var. Ki OnePlus tarafı OnePlus 5'lerin dünyanın en hızlı telefonu olduğunu söylüyor ki OnePlus 5 de zaten çok hızlı bir telefondu. Artık daha iyi optimize olma durumu söz konusu. Face ID özelliği, yani yüz tanımayla güvenlik önlemi sağlama özelliği kamera seviyesinde bu telefonda da var. Apple gibi donanımsal bir özellik değil. Ön kamerayı kullanıyor ama Apple'ınkiyle benzer bir şekilde yüzünü tanımlıyorsun. 3 boyutlu bir haritasını çiziyor kendi içerisinde algıladığımız kadarıyla. Denenen ortamlarda güzel çalıştığını gördüm. Bayağı hızlı çalışıyor ama tabii sen de bunu daha önce de konuştuk. Apple'ın teknoloji donanım tabanı derinlik algılamaya yönelik bir teknoloji olduğu için.
Yani zifiri karanlıklarda çalışıyor. Arka ışık olsa da çok etkilenmiyor gibi bir sürü şey var, artısı var. Burada şu var. OnePlus'la ilgili sadece benim çekincem. OnePlus'ta yine bir açık daha keşfedildi. Uzaktan mühendis modu, engineering mod kısmında telefonun tüm kontrolünü ele geçirebileceğin bir arka kapı varmış tüm telefonlarında. Daha öncesinde de tüm bilgileri alıp kendi sürücülerine yükledikleri ortaya çıkmıştı. Açıkçası
OnePlus... Onu kabul etmediler. Onu farklı amaç için yaptıkları, kullanıcı deneyimi tasarlamak için yapıyoruz dediler. Ürün geliştirmek için dediler. Evet.
Eninde sonunda OnePlus artık şüpheyle bakılması gereken o hani bilgiler Çinliler tarafından çalınıyor korkusunu tam olarak yaşayabileceği firmadan bir tanesi oldu. Merdiven altı firma gibi sürekli güvenlik araştırmacıları yeni bir şey keşfediyorlar.
Yani şöyle bir şey var. Yeni telefonla ilgili olarak telefonda yaptıkları açıklamalarda öyle hiçbir şekilde bloatware olmadığını söylüyorlar. Tabii bu bloatware olmaması arka tarafta bir açık ya da kapalı olmadığı anlamına gelmiyor. Burada bence en büyük sorumluluk Google'un kendisine düşüyor. Yine böyle bir durumun ortaya çıktığı firmalarla görüşüp eğer bunu yapacaksan ben senin Android kullanmana izin vermiyorum tarzında bir belki yaklaşımın içerisine girmesi gerekiyor. Çünkü bunlar o şeyler değil. Telefon isterse dünyanın en hızlı telefonu olsun. Arka tarafta şüphe uyandıran, bizi endişeye düşüren bir takım güvenlik endişeleri var. Sonucu bu telefon senin. İçinden fotoğrafını almadığını nereden bileceksin değil mi? Yani sonucunda özel hayatını da...
Telefonun full kontrolü geçirmek o oluyor zaten. Uzaktan her türlü dosyaya erişebiliyor. Bütün yaptığınız her şeyi adam uzaktan haberiniz olmadan erişebiliyor.
Genelde bu tür hikayelerde daha masum kısmını gösteriyor. İşte e-mail numaranı erişiyor. Hangi operatörü kullandığını görüyor. Çözümlü tarzında ama bunun...
Masum değil ki bunlar.
Hayır. Ona nazaran işte biz bu bilgileri ürün geliştirmek ve deneyim arttırmak için kullanıyoruz.
E-mail numarasını seninle eşleştirdiği anda ben sana söyleyeyim. Zaten takip olayını çok daha kolaylaştırıyor.
Bunlar o şeyler değiller. Umarız bu sürümde yeni bir telefon bu ve 21 Kasım'da $500 başlayan fiyatla satışa çıkacak. Bu arada şunu söyleyelim. Amerika'da büyük bir lansman yaptılar yani. Ciddi de para harcıyorlar pazarlama tarafında. O Amerikalı işte milyon ve milyon üstü takipçisi olan pek çok YouTuber'la işbirliği yaptıklarını ve bazı YouTuber'ların da zaten promosyon içerik üretmek amacıyla lansmanda olduğunu bizzat açıkladığında ben lansman esnasında gördüm. Yani bir takım yatırımları var. Sonuçta Oppo'nun dünyaya açılan ayağı olduğu için bu operasyonu büyütmek istiyorlar. Bakalım nasıl olacak? Türkiye'ye Gray'den geliyor. Farklı Türkiye'deki ithalatçılar telefonu getiriyorlar. Bir örneği 21 Kasım'dan sonra gelirse inceleriz. Çünkü tüm bunları bir tarafa bırakırsa gel. OnePlus 5 gerçekten çok hızlı bir telefondu.
Evet, güzel bir telefondu.
MIUI 9'la beraber Xiaomi tarafı da bayağı hızlanmış olmakla birlikte hani OnePlus 5'te ve şimdi 5'te hiç yaban atılır türden değil. Evet. Geçtiğimiz hafta içerisinde tüketici hakem heyetiyle ilgili bir bakanın tarafında gelişme yaşandı. Biliyorsun tüketici heyetlerin son dönemde üstüne yük bayağı atmış durumda. Çok fazla vakaya bakıyorlar ama orada tabii 3610 TL gibi bir üst limit vardı. Satın alınan ürünlerle ilgili
olarak. Yeni telefonlara bakamıyorlardı.
Yeni telefonlara bakamıyorlardı. Şimdi bununla ilgili bir güncelleme yapıldı arkadaşlar. 6000 TL seviyesine çıkartılmış durumda. Ama mesela iPhone 10'lar 6100 TL'den başlayan fiyatlara sahipler. O
yine iPhone'ları karşılamıyor. Şöyle bir problem vardı arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrar açıklamakta yarar var. Şimdi bu üst limit 3600 TL dendiği zaman sizin mesela bir ürün aldınız 10.000 liralık ve sıkıntı yaşadınız tüketici hakem heyetine gidemiyordunuz.
Mahkemeye gitmen gerekiyor.
Direkt mahkemeye, tüketici mahkemesine gitmeniz gerekiyordu. Süreç uzuyordu. Sizin için daha zor bir süreç başlıyordu. Şimdi o limiti yükselttiler. Bu limitin içine sadece Samsung girmiş oldu. Apple yine orada kurtardı kendini. Ama tabii Apple burada... kurtardı derken iPhone 7'ler, iPhone 8'ler hala bu limitin içindeler.
Tabii sadece telefon olarak da düşünmemek gerekiyor. Bu hani biz 3600 lira derken burada genelde
televizyonlar vesaire de
televizyon,
gibi.
Dizüstü bilgisayar, tablet.
Ama şimdi şey çok saçma. Niye bir limit var ki? Yani şimdi 10.000 liraya televizyon satılıyor. 5.000 liraya televizyon satılıyor. 5.000 liralık televizyona biz bakarız. 10.000 liralık televizyona sıkıntı olursa sen mahkemeye git. Yani ne alaka, ben onu çözemedim.
Valla tabii belki de yük dağılımı yapıyorlar. Tamam, adliyelerdeki yük durumuyla çıkabilecek arasında.
Bence bak bizde hep yapılan bir yanlış var. Arabalarda motor hacmine göre vergi alıyorlar. İşte burada fiyatına göre bir listeleme yapıyorlar. Abi türüne göre listeleme yaparsın bir şey. Arabada fiyatına göre yap. Tamam. Arabada fiyatına göre yap. Bu tarafa geldiğinde dedi ki cep telefonu, televizyon, şunlar kapsam alanımızda, bunlar değil de. Yani anlatabiliyor muyum? Bir liste yap.
Araba konusu zaten kanayan yara. Yani bugün 1.4 motor hacmine sahip olan lüks otomobil de var.
Evet.
Daha makul araçlar da var. Şimdi Avrupa'da uzun süredir bu emisyon üzerinden de farklı vergi kalemleri kullanılıyor orada. Farklı kriterler kullanılarak vergilendirme yapılıyor ama emisyon da bir yerden sonra anlamsızlaşmaya başlıyor. Çünkü elektrikli otomobiller gelmeye başladı. Onlar da ucuz değil.
Evet.
Şimdi, tamam şimdi Model 3 gibi bir takım yeni ve nispeten makul otomobillerden bahsediyoruz ama elektrikler ucuz. İşte bugün Amerika'da satılan Model S, Model S Tesla, Mercedes E serisinden daha pahalı satılan bir araç mesela Amerika'da.
Yani şuna tüm cep telefonları tüketici hakem heyetinin şeyine girer, kapsam alanına girer demek çok mu zor? İlla bir fiyat mı yazmak lazım?
Şu an zaten tek istisnası Apple oldu. Yani bir şekilde dediğin gibi yani tüm telefonları o kapsar hale getirilebilir.
Gelecek sene Note serisinde bunun içine girmeyeceğinin garantisini veremezsin ki.
Tabii ya yani fiyatlar değişiyor. Kurda bir hareketlilik var ister istemez. Yani bunları öngörmek kolay değil ama en azından şöyle bir durum var. iPhone 10 kullanıcıları bir sıkıntı yaşadıkları takdirde tüketici hediyelerine doğrudan mahkemeye gitmek zorunda kalacaklar. Altındaki telefonlarsa iPhone 8'ler ve diğer marka telefonlarsa ilk etapta tüketici heyetiyle durumu çözmeye çalışabilir. Tabii orada da mutlak sonuç çıkmazsa yine mahkeme kapıları tüm vatandaşlara açık. Hakkınızı tabii ki mahkemede de arayabilirsiniz. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden. Samsung'la ilgili Digitimes'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı bir haber vardı. 2018'de de üst seviye premium telefonlarda yani Note 9 ve S9 ailesinde performansı en yüksek seviyede tutabilmek adına yine ısı borusu soğutma sistemini kullanmaya devam edecekleri söyleniyor. Orada tartışılan konulardan birisi şu, şimdi telefon fiyatları giderek yükselmeye başladı ve ısı borusu konsepti yıllardır başta Sony olmak üzere daha sonra Samsung ve diğer firmalar tarafından kullanıldı ama verimliliği tartışılan bir konu. Onun yerine bu vapor chamber dediğimiz buhar kazanı konsepti de telefonlarda denenen özellikle uzak doğuda Sharp'ın bir takım yatırımı olan bir teknolojiydi bu. Aslında bir hat içerisinde A ve B noktası var. İşte ısınan hava sıvıyı soğutuyor, buharlaşarak diğer tarafa gidiyor. Tekrar orada soğuyor ve sıvı hale gelerek diğer tarafa gitme konseptini baz alan bir soğutma prensibiydi bu. Denilen o ki şu anda bu buhar kazanı teknolojisi aslında bakılırsa hem maliyet olarak hem de telefonların incelik yarışındaki o şasi yapısı içine sığmadığı için ısı borusu konseptini Samsung'un önümüzdeki yılda koruyacağı ama 2019'da da 2020'de Samsung'un üst seviye telefon ailesinde bu vapor chamber dediğimiz buhar kazanına geçerek incelikten taviz vermeden yüksek soğutma performansı ile yüksek performans koruyacağı söyleniyor.
Vallahi hele bir gelsin bir yapsınlar da bu ısı konusunda biliyorsun. Özellikle Snapdragon 810 döneminde bir sürü efsane şey gördük, deneme yani. Gördük. Hiçbirinin bir işe yaramadığını gördük. Eğer Yonga verimsizse ve vapor chamber'da kullansan, içine su soğutma da koysan hiçbir şekilde kurtarmıyor.
Şeyde kurtardı orada. Mesela onu da ısı borusu konseptini ilk uygulayan Sony olmuş o tarafta. 810'da Danze 811'de yeni revizyonu çıkmış. Onlar mesela bir sonraki aşamada yeni revizyon ısı borusuna nispeten makul seviyeye yakalamışlardı ama ilk nesil 810'lar yani yanıyordu. Üzerine hani buz torbası koysa yine çok makul performans sunmuyordu. Tabii bu Samsung özel bir durum değil. Farklı firmalar dediğimiz gibi özellikle performansı yüksek tutabilmek adına çünkü çiplerin performansı gelişiyor. Bir taraftan da kasalar incelmeye devam ediyor. O ince kasa içerisinde ideal termal bütçe yaratıp performansı sürdürebilmek anlamında değişik yöntemler arıyorlar. Gelen haberlere göre Samsung ısı borusuyla devam edecekmiş. Bu konudaki yatırımları sürüyormuş. Az önce 18.9 ekrandan bahsetmiştik. Onunla ilgili olarak YouTube'da bir gelişim var. Zaten Apple ekosisteminde bu güncelleme gelmişti. Şimdi artık Android tarafına da geldi. 18.9 ekranlar için istersen zoom yaparak ekrana sığdırabileceksin YouTube görüntüsünü.
Şimdi ben burada sadece izleyenlerimize şunu söylemek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi S8 çıktı ne kadar oldu?
İşte Mayıs, Haziran desen işte aşağı yukarı 5-6 ay.
Yani Google'un firmasısın sen. Ve
bu güncellemedik iPhone'a çıktı bu arada.
Evet,
Apple
ekosisteminde yani geldi. S8 çıkmış. Diyorsun ki bundan sonra tüm telefonlarımız böyle olacak. Ardı ardına 18'e 9 çıkıyor. Kabul ediyorsun bu formatı ve YouTube'u yeni güncelliyorsun. Saçmalığa gel ya. Yani böyle bir. Ve iPhone çıkmasa belki de yapmayacaklar.
Kaldı ki zaten.
Hazır iPhone'a çıkmış yaptık. Buna da yapalım bari filan demişler.
Şimdi tabii teknik olarak örneğin Samsung örneği verdin. Samsung'un telefonları işte LG V30 gibi cihazlarda zaten ekranı sığdır özelliği var. Yani
kendinde var.
Kendisinde var.
Ama uygulamanın desteği olması farklı bir şey.
Tabii farklı bir şey. Yani birer zaman sıfırdan büyüktür. Sonucunda bir gelişim var ama tabii ki yorumlarında da bence haklısın. Bu noktada sonucunda 18'e 9'a gideceği, sektörün oraya gideceği belli. Çünkü Samsung tarafında A serisi orta seviye telefonlarda da 18'e 9 konseptinin yaygınlaşacağı söyleniyor.
Ama YouTube şöyle garip bir daha abi. Lafını kestim ama mesela YouTube Studio uygulaması var. iPad uygulaması yatayda çalışıyor. Android tabletlerde yatayda çalışmıyor uygulama.
Yani dediğimiz gibi ya 18'e 9'un yaygınlaşacağı kesin görünüyor. Artık Google'un bu konuda tüm uygulamaları, en azından Google uygulamalarının artık 18'e 9 doğal çalışacak şekilde optimize ve randımanlı hale gelmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sadece Samsung değil, LG ve diğer firmaların da uygun fiyatlı telefonlarda da hem tasarım hem de albini arttırabilmek adına önümüzdeki sene bu ekran standartını daha fazla kullanacağı söyleniyor. YouTube'da böyle bir güncelleme olmuş. Halihazırda 18'e 9 ekranlı bir telefonunuz varsa ki bu arada geçtiğimiz hafta Çin'den de bir gelişme vardı. $200 hatta seninle WhatsApp'ta konuştuk sana detaylı anlatmıştım.
Evet, evet.
Yani $200 bir telefon yapmışlar. 18'e 9 6 inç ekranı var.
Neredeyse yani, tamamen çerçevesi.
Çift kamera, 4 GB RAM vesaire. İşte $200 satılan 18'e 9 bir telefon. Dolayısıyla o tarafta uygun fiyatlı telefonlar da geldiği için yazılım tarafındaki desteğin bir an önce hızlanması şart görünüyor. Az önce iPad'in ismini zikrettin. iPad ile ilgili de geçtiğimiz hafta içerisinde bir haber vardı. 2018'de yeni iPad Pro'ları göreceğiz. Ve iPad Pro'larda biliyorsun Apple X uzantılı özel işlemcilerini kullanıyor. Daha yüksek performansı. Burada da A11X'ten bahsediliyor ki bu işlemci Apple'ın ilk 8 çekirdekli işlemcisi olacakmış.
Ya iPad kısmında artık bir şey var. Yani nereye gidecekler merak ediyorum. Var. Evet, tablet kısmında. Şimdi iPad Pro sahibi olan biri varsa aranızda çok net biliyordur. Hatta iPad Pro öncesindeki tabletler için de öyle. Şu anki tüm işlere fazlasıyla yetiyorlar zaten. Tablette daha ne yapacaksın da 11X'i kullanacaksın?
Şöyle bir şey var. Zaten tablet piyasası...
Yani yapıyorlar. Zaten çıkmışken koyuyor içine. Anlıyorum
öyle,
ama.
Öyle bir durum var. Bir de şey var. Yani şimdi... tablet dünyasının geneline bakıldığı zaman zaten bir büyüme yok. Apple'ın rakamlarında da yansıyor zaten. Dolayısıyla küçülen pazarda belki Apple büyüyebilir. Çünkü Android tarafında çok fazla hareketlilik olmadığı için oradan kalan pazar payında olabilir ama bunların hiçbirisi uzun vadeli planlar çerçevesinde firmaların arzu ettiği, Apple'ın istediği bir tablo değil. O tarafta şeyi tartışmak lazım. Acaba ne olursa mesela iPad ekosistemi büyümeye daha hızlı bir şekilde devam edebilir. Daha bilgisayarvari bir kullanımı, örneğin bir fare klavye desteği misal veriyorum.
Fiyatın tekrar ucuzlaması bence. Yani fiyatlar mesela Pro'ların kalemiyle beraber ucuzlaması lazım. O klavye kalem eklemesiyle.
Mesela Pro'da kalem belki kutudan çıkabilir.
Yani.
Değil mi?
Bence orada problem, Pro'lar güzeller ama fiyatları çok yüksek. Yani bir kişiye tablet alacağım, ne alayım dediğinde diyorum ki yani çok param varsa tabii ki yani çok parası olan adam için Mercedes'e, Ferrari'ye binerken git Shine'e bin diyemezsin o adama ama.
Çok parası olan adam için zaten bir yoruma ya da öneriye tavsiye gerek yok.
Yani en iyisi iPad Pro. Git al diyorsun onda. Hiçbir sıkıntı yok. Ama normalde ihtiyacım var, tablet ihtiyacım var, ne alayım diyen adama da git 6000 liraya tablet al kendine diyemiyorsun. Git Ultrabook al, bütün işini hallet diyorsun yani ister istemez. Yani İkisinin yeri farklı ama.
Şimdi bir taraftan da bilgisayarlar da inceldi, hafifledi vesaire. Daha taşınabilir bir noktaya geldi özellikle bazı Ultrabook modelleri. Belli kullanıcılar açısından artık tablet bir lüks haline geldi. Yeni tablet yatırımı. Çünkü evet. Zaten elindeki çalışıyor. Bir de üstünde ince bir bilgisayarı varsa ikisi arasında zaten ihtiyaca göre evinde tablet, işinde bilgisayar kullanabilir. Bu noktadan sonra tablet piyasasını canlandırmanın yolu belki de işte Apple tarafından konuşacak olursak eğer MacBook yerine iPad Pro'yu konumlandırarak daha performanslı, daha bilgisayarvari bir hale getirmek ki iOS 11'de aslında o bilgisayar konseptine daha yaklaşan bir tablet haline geldi zaten.
Ya şimdi tabletler neyin şeyi olarak çıktı? Telefonların ekranları küçüktü ve büyük ekranda webde gezmek,
tüketim yapmak,
oyun
video
oynamak,
izlemek.
Evet video izlemek hepimizin hoşuna kitap gitmişti. Okumak. Daha sonra ne oldu? 16'ya 9 ekran telefonlar 6 inçe kadar dayandılar.
Ben de var ya okuldaki çalışkanlar kitap okumak.
16'ya 9'a kadar, 16'ya 9 6 inçe kadar büyüyünce ne dedi insanlar? Ya ben, biz niye şey tablet alalım ki zaten büyük ekranlı bir telefonum var artık hepsini yapabiliyorum dediler. E şimdi 18'ye 9 ile beraber her ne kadar biz 6 inç falan desek de o ekranlar küçüldü tekrar. Aynen dar. Öyle. Böyle film izlerken eğer 21'e 9 bir film izlemiyorsanız eski keyfini vermeyen, webde gezmenin yine sıkıntılı olduğu bir sürece doğru gidiyoruz. Belki şimdi ekranları küçülterek tekrar insanları şeye doğru yönlendirebilirler. Hani bugün Note serisi bir telefonda bile ekrana bakmak bir webde gezerken şey çok az vermiyor. Yani seni bir yere sıkıştırmış gibi hissediyorsun.
Yani şey var orada, şunu söyleyelim. Mesela iPad Pro 10.5 mükemmel bir cihaz. Eğer tabletten bahsediyorsak burada sonucunda hani hep şunu söylüyoruz. Telefon tarafında bir rekabet var. İşte iPhone 10'un yerine Note 8 mi acaba ya da iPhone 8 Plus yerine S8 Plus mı ya da LG V30 mu ya da Mi Mix 2 mi diye konuşabiliyoruz ama tablet dediğiniz zaman zaten Android tarafının tableti sahiplenmesi hiçbir zaman olmadı bakıldığında. Burada Apple'ın böyle bir durumu var ama artık yavaş yavaş insanlara daha yenilikçi şeyler koymak gerekiyor. Şimdi iPhone 10'da bir yenilik yaptım diyor işte yeni bir tasarım. İşte ekran tarafında yeni standarda geçiş gibi. iPad Pro'da da onun üzerine artık bir şeyler koymak gerekiyor. Çünkü ucuz ürünler değiller. Her ne kadar ucuz seçenekler de hala piyasada varlığını devam ettirse bile ya bu saatten sonra tablet alacaksam Apple tarafından Pro almak isterim. Orada fiyatlar yüksek ama kabiliyetler de yüksek. İşte onu daha geniş ölçekte nasıl kullanabiliriz ona bakmak lazım ama Apple'da da çizgiler hep çok serttir. Tablette belli bir görevin dışına çıkmaması gerekir. Fazlasını istiyorsan Mac'e kaymalısın der. Daha fazlasını istiyorsan iMac'e kaymalısın der. Gelecek nasıl olacak bekleyeceğiz ama özellikle kalemi kutu içlerine dahil olması başta olmak üzere. Zaten 2018'de muhtemelen kablosuz şarj gibi özellikler gelir diye tahmin ediyoruz. Belki kamera tarafında olmayan özellikler. Belki video tarafında daha gelişmiş video düzenleme yazılımlarıyla iMovie'nin yanına ek olarak daha farklı kullanım alanları yaratılabilir. Geçmiş haftalarda Sony'nin tabii parlak olmayan durumundan bahsetmiştik. Onlar da Japonlar da herhalde bu durumun farkındadır diye konuşuyoruz ama gene hep önümüze gelen şeyler benzer oluyor. Evet. Bir şey diyemeyeceğim. Fakat şimdi ilginç bir telefon var. Kod adı Avenger olan bir Xperia telefonun bir takım detayları ve GFX Benchmark'taki teknik özel bilgileri ortaya çıkmış durumda. Sony tarafında önünde iki tane kamera olan çift selfie kamerasına sahip bir telefon göreceğiz. Mesut. Bu kameralardan birisi 16 megapiksel, diğeri de 8 megapiksel olacakmış ve ön kameradan 4K video kaydı gerçekleştirebilecekmiş. Ki zaten Zenfone Selfie Pro onu yapıyor şu anda. Sony tarafı da 4K'ya ön tarafta başlamış oldu.
Güzel olacak bir şey. Yani fena değil ama benim için tasarım çok önemli. Hani onu bir görmemiz
öyle
lazım.
Radikal, ya bir takım taslaklar gördüm ben öyle hani beklediğin radikal tasarım değil.
O zaman ne çift kamera kurtarır bunda ne bir şey kurtarır. Yani Sony'nin buradaki en büyük derdi kullanıcılar artık ondan kamerası da bir şey istemiyorlar.
Sony'nin bence yapması gereken şu, madem tasarımı değiştirmiyor anladığım kadarıyla zor yani. Sony için zor bunu yapmak. Yani çünkü bakıldığı zaman.
CEO ölmeden yapamıyorlar
çünkü
herhalde anlamadım.
Şeyle kabul, belki de şunu düşünüyorlar bak. Benim belli bir kullanıcı grubum var. O bana yeter. Onlar benim tasarımımı sevdiği için alıyorlar bunu.
Ya valla Türkiye'deki satış rakamlarına ve pazar paylarına baktım o grupta kalmadı onlarda.
İşte yani
eskiden bir iki kişi şunu niye incelemediniz, niye bununla beni yapmadınız dedi. Onlar da kalmadı. Sahibi de dağıldı herhalde.
Abi çünkü şöyle bir gerçek var önümüzde duran. Bugün kronik sorunları olduğu için eleştirilen LG bile bak tasarımına nereye geldi. Samsung'u zaten tartışmaya gerek yok.
İşte, yalnız LG'den biliyorsun değil mi yani herhangi bir şekilde ekran mekran kullanan hepsi yine ayvayı yedi.
İşte donanım hani onu bakıyor tasarım olarak ciddi bir gelişim var.
Kronik'te hiçbir şey değişmemiş ama adamlarda.
Şimdi V30'un akıbetini bilmiyorum.
Ben de V30'u kullanmadım.
Pek de takip ettiğim kadar yurt dışına çok olmadı ama.
Konuşulmuyor da evet.
Ne zaman geleceği de belli değil. Ama dediğimiz gibi gelmesini istediğimiz ve kullanmak istediğimiz cihazlardan bir tanesi. Sony tarafının belki dayanak olarak düşündüğü bir Apple vardı. Bizde de çerçeveler var. Onlar da çerçeveler tarzı. Onlar da şimdi yavaş yavaş o şeyden kurtulmuş durumdalar.
Gerçi Apple'ın çerçevesiz yaklaşımı Sony'ye en yakını. Yani yine çerçeveli çerçevesiz biliyorsun. Yani. Apple'ın boydan boya ekran diyor ama çerçevesiz demiyor çünkü çerçevesi var.
Çerçevesi var. Tepede bir çentiği var.
Aynen.
Yani bakıldığı zaman tabii Sony en azından şunu yapsa belki daha fazla gidebilir. Fiyatı da makul değil. Bakıldığı zaman fiyatları da... Tamam şimdi XZ1'ler bugün 3000 dolar seviyesine rekabetçi gibi bir aslında donanım ve özelliklere bakıldığı zaman fena görünmüyor ama şimdi o kadar çok denklem var ki ülkemizde işte Samsung Türkiye garantili diye 3200 liralara satılan S8, S8'ler var. İşte Nokia 8'lerin fiyatları düşündük. Ki Nokia 8'de kullandık yani. Nasıl telefon?
Güzel canım.
Güzel telefon. Kamerası başarılı telefon.
Ben şunu söyleyeyim. Yani Samsung Türkiye garantili sonuçta o telefonlar. Ucuz olmasının nedenlerini biz açıkladık ama gidip alabilirsin yani.
Tercih meselesi. Sonucunda
kullanıcının herhangi bir sıkıntısı yok orada. Gidip satın alabilirsiniz. Satan düşünsün onu. Yani satın alıyor adam. Kullanabiliyor. Şimdi S8 mi alırsın? Gidip XZ1 mi alırsın?
Aynen. 2700 mAh pili olan.
Ha yani.
O değişik ekranlı. O değişik bir cihaz zaten.
Köşeden köşeye çerçeve. Onda öyle bir yaklaşım var Sony'de biliyorsun. Köşeden köşeye çerçeve.
Ya biz bu eleştirileri yaptığımız zaman hani geçen hafta mobilitede de bazı arkadaşlar Sony sizi fuara mı götürüyor, buraya mı götürüyor falan tarzı eleştirilerde bulmuşlar. Biz Sony'le de bir sürü yere gittik. Gitmeye de devam edebiliriz.
Geçen IFA fuarına davet ettiler zaten. Sony,
aynen, evet. Öyle durum da oldu. Biz eleştirimizi yapıyoruz. Tabii ki biz eleştirilerimizi yaparken kendi fikrimizi beğendiniz arkadaşlar.
Biz Sony ile Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğimizde Sony'yi eleştirdik ya.
Aynen öyle.
Tabii üzülmüşlerdi biraz ama yapacak bir şey yok. Mobil Dünya Kongresi'ne gitmiştik. Şubat ayında Haziran'da çıkacak diye telefon göstermişlerdi bize.
Ya mesela işte Xperia Z ve Z2 ne kadar güzel telefon. Mesela Z2 döneminde çok acayip bir telefonu bakıldığı zaman. O zamanlar tabii tasarımlar daha henüz bu kadar dikkat çekici alanının çünkü ikinci jenerasyon bir şey değil ama.
Z1 de güzel telefondu ama ekran o kadar rezildi ki o dönem.
Z Ultra vardı 6 inç devasa tablet gibi telefonlar.
Bakma ya, sen telefonlarda dönemi... her dönem bir şey vardı onun. Herhalde Xperia Z2 ve Z3 onların en şey telefonları ya bana sorarsan.
Z2 çok iyiydi. Z3 ile beraber o gerilim Z3 Plus daha çıktı vesaire ondan sonra Z5 ile.
Z1'de de mesela ekran çok eleştirilmişti hatırlarsan. Kötü bir panel kullanıyorlardı.
Panel kötüydü. Evet. Farklı açılardan değişik ışık tepkileri verebilen bir ekranı vardı ama işte stereo hoparlörler, su geçirmez gözlükler, suya karşı yanıklı gözlükler gibi döneminde ve iki güne giden plömü gibi iyi güzel şeyler başladılar sonra devamı gelmedi. Neden devamı gelmediğini bugün hala işte 2018'e girerken pek çok kişi açıkçası bilmiyor. Sony tarafı da böyle bu arada Snapdragon 630 işlemciye 4 GB RAM'e ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olacakmış. Zaten Sony tarafı, ha ikize birinin hakkını yemeyelim Android 8 ile geliyor. O açıdan önemli. Bugün işte Android bandında 8'i veremeyenler.
8'i hala alamayan birçok telefon var bu arada.
Yok var da Google tarafında bile Türkiye'de veremeyenler var. Öyle bir özellik geçmiyor.
Ben sana söyleyeyim. Oturup uzun süre konuşulması gereken bir olay şu güncelleme olayı.
Onu 10 günde konuşsan. Tamam. Vaat edilenler ve yaşananları bir araya koyduğun zaman o denklem çok uyuşmuyor.
Telefon arkasında Google yazıyor. Öyle ya da böyle. Hangi firmadan çıkarsa çıksın.
Ahmet Mesut Erdi yazmıyor.
Evet yani.
Böyle bir durum var arkadaşlar. Bu arada Sony'nin bu telefonun Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılacağı ve akabinde de piyasaya çıkacağı söyleniyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki haberimiz Lenovo Motorola tarafından Moto Z serisi biliyorsun Moto Modlar adı verilen dışarıdan takabildiğim bir takım aksesuarlara sahip. Orada Polaroid'le işbirliği yaparak InstaShare Printer adı verilen yeni bir aksesuar çıkmış. Şimdi bu konseptle ben evde bir Fujifilm'in kamerasını kullanıyorum. Böyle hani anı maliyeti yüksek bir kamera. Zinc teknolojisini kullanıyor.
1,5-2 liraya geliyor bir fotoğraf neredeyse. Aynen. Öyle söyleyeyim.
Ben zaten makineyi aldım. İki pakette kendim kartuş
kağıdı aldım. Sadece zenginlerde var.
Yok canım. Sonra iki paket kartuş hediye geldi. Bayağıdır kullanamıyorum. Ama hani bir takım mesela Instagram'cılar çok kullanıyorlar. Çektikleri fotoğrafın baskısını daha sonra fotoğraflayarak bir takım paylaşımlarda bulunuyorlar. Zinc teknolojisini kullanan bir yöntem bu. Mürekkep yerine kağıt ısıtarak ortaya görüntüler çıkartıyor arkadaşlar. Özel kağıtları var ve Mesut'un dediği gibi maliyeti aşağı yukarı 2 liraya yakın bir maliyeti var. Pahalı bir teknoloji ama eğlenceli bir teknoloji. Kullanıcısı da çok var. Ben çok diyenlere gittiğim zaman en azından bir iki tane alan görüyorum. Yani böyle bir ilgi alakalı olduğu bir kamera yöntemiydi. Şimdi bunun modunu çıkarmışlar. Motorola telefonlara takabileceğin.
Çok gereksiz. Yani zaten bunun ayrıca satılan cihazını alıyorsunuz. Yani. Aynı fiyata LG'nin printerini alıyorsun. Tüm telefonlarla kullanabiliyorsun. Evet. Hiç de böyle Moto'ya gereksinimin yok. Sadece Motorola'da Moto Z'de şuna dikkat ediyorum. Az kullanan insan var ama aksesuarlarını severek kullanıyorlar. Mesela
onlar gamepad çıkardı. Şimdi onu ben merak ediyorum
yakın
aslında.
Yakın bir tanıdığımız projeksiyon modunu kullanıyormuş. İşte çocuklara diyor yansıtıyoruz.
Ama güzel projeksiyon. Kötü bir projeksiyon değil.
Değil güzel. Yani enteresan özelliklerini kullananlar var. O yüzden bu özelliği de mutlaka alıp kullanmak isteyen olacak. Evet. Ama fiyatı bu yüksek, fiyata printer var. Yani, evet, yani bu fiyata zaten alabiliyorsunuz bu teknolojiyi.
Aynen, şimdi orada iki yöntem var. Az önce Mesut'un dediği gibi. Birincisi böyle bir çözüme de gidebilirsiniz. Ya da telefonlarla konuşan, çalışan vakti zamanında bir tanesi burada da var.
Evet, Cebesan. Printerler var.
LG'de var, Canon'da var, başka firmalarda da var. Bu tür şeylerde kullanabilirsiniz. Ama tabii ki bir Motorola telefonunuz varsa ve benim için para önemli değil diyorsanız, sonucunda böyle bir aksesuar da
evet, var,
seçenekler arasında artık var. En azından şey var. Mesela LG gibi modları yarıda bırakmadılar. Bir takım yenilikler geliyor arka arkaya. İşte Gamepad'di,
yazıcıdır vesaire. Enteresandır geliyor. Evet.
Karşılığı ne kadar, ticari başarısı nasıl olur onu tabii ki
bize zaten kendi ilk çıkarttıklarından sonra herhangi bir şey gelmedi bir daha.
Hiç gelmedi. Burada en azından
şimdi Gamepad'i şu bu. Çünkü o modüler kısmı da full atış ve yalandı, altına eklenen kısım da neyse uzun
ya zaten algıyı şey. Da yanlış yönetiyorlar. Modüler evet. Telefon dediler de aksesuarı takılabilen, çıkabilen bir modüler aksesuarlı telefon oldu. Apple cephesiyle ilgili geçtiğimiz haftanın herhalde önemli konularından bir tanesi de Face ID teknolojisinin çocuklar tarafından aşılabiliyor olması.
Bunu vallahi tabii çocuğun ötesinde hani çocuklarda aşılıyor. Bu bir güvenlik şeyi ama zaten bir güvenlik kuruluşu çok basit bir maskeyle, 3D yazıcıdan çıkarttıkları bir maskeyle bunu aşmayı başardı. Bu şu anlama geliyor. Artık FBI herhangi bir şekilde bir iPhone 10 açmak istediğinde hiç Apple'la görüşmesine gerek yok. Fotoğraftan basacak bir 3D şey.
Görelim istekli filmlerinde zaten 30 yıldır yapılan bir yöntem direkt yani maske yasak. Sadece burada yapımın açıklaması var. Kendisi zaten konuyla ilgili detaylarda bunu belirtmiş. 13 yaşından küçük çocuklarda güç hatları belirginleşmediği için anneye benzeme durumuyla ilgili olarak teknolojinin zaten aşılabileceği tarzında bir beyanatları var.
Hiç kaçmasınlar. Tamam, telefon iyi, teknoloji güzel. Ne dediler? Milyonda bir olasılık dediler. Önüne gelen açtı. Önüne gelen açtı abi. İkizler açtı. Ondan İkizler sonra açtı. Çocuklar açtı hepsi. Ya çocuklar şöyle 5-6 denemede açıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Neden? Şimdi bu şöyle düşünün. Çocuğunuza verdiniz. Hani biz vermeyin diyoruz ama verdiniz. Dedin ki oyun oyna. Hı hı. Oyun içi satın alma var. Tıkladı. Face ID bakıyor surata. Hop onayladı. Face ID bakıyorsa da onayladı.
Onu ne çift aşamalı yapmak lazım.
Çift aşamada zaten çift aşama Face ID var.
Yok yok şey ödeme sistemi tarafında diyorum.
Ha bir de şifre gireceksin. Face ID ne işe yarıyor? Pardon. İşini hızlandırıyordu. Full atış bir şey oldu bu. Ya böyle de bir rezillik görmedim yalnız. 3D projeksiyon yapıyorum. 300 tane nokta gönderim, 3000 tane falan. Hop çocukta aşılıyor, maskede aşılıyor. Bir de yani anlatırken şöyle anlatıyorlardı. Biz Hollywood'da özel maske yapan dizaynerlarla çalıştık ki maske aşılamasın diyorlardı. Maskeyi de görmüşsündür.
Gördüm canım.
Abidik bir şey, surata bile şey benzemiyor
değil. Aynen. Yani öyle göremişsizlik gibi değil.
Değil. Yani surata falan benzemiyor. Bildiğiniz görseniz siz şey dersiniz. Çinliler herhalde yaparken unutmuş bazı şeyleri. Yarım kalmış parça çöpe atmışlar dersin. O maskeyi
de açıyor. Ya da hani şey de var. Dediğim gibi Face ID tüm bunları geçtim. Hani bir tarafa bıraktım. Hani teknoloji evrimleşti mükemmel. Çünkü şeyde tartışıldı bayağı. Face ID'nin kullanıma bağlı olarak kademeli yavaşladığı da mesela tartışılan konulardan bir tanesi. Bunun nedeni bilinemiyormuş şu anda. Donanımsal kaynaklı olduğunu söyleyen var.
İki tip sen olabilir. Face ID öğrenen bir teknoloji. Face ID arkadaşlar sizin zaman içindeki değişiminizi öğreniyor. Mesela makine senin sakalların var. Sakallarını kesiyorsun. Bir anlam veremedi böyle. Bir olasılık var ama değilsin gibi bir şifre gir diyor sana. Şifreyi giriyorsun. Diyor ki ya tamam Erdi sakalları kesmiş. Devam ediyor o şekilde. Aynen. Belki öğrendikçe şişiyor mu acaba hafıza?
İşte teknik gerekçesi henüz bilinmiyor. Şu kullanılan donanımın kullanıma bağlı olarak şişme yetisine sahip olabileceği de konuşuluyor.
Tabii bunlar tamamen piyasadaki şey yalnız forum yorumları.
Dedikodular tabii evet. Algoritma seviyesinde henüz bazı şeylerin tam istendiği gibi çalışmadığı da söyleniyor olabilir. Ama benim o taraftaki tabii en büyük sıkıntım yine seninle de konuşmuştuk. Bu olayın çift kademeli olması. Yani Face ID seni tanıdıktan sonra da ikinci bir eylemle ana ekrana gidiyor olman bence orada.
Ya onun İki bir aşama açıklaması var biliyorsun. Şimdi iPhone kullanıcıları biliyor da bildirimler ekranın listeleniyor. Şimdi Face ID ile beraber yeni bir stile geçtiler. Artık ekranda bildirimleri görmüyorsunuz. Telefona baktığınızda sizseniz eğer bildirimleri gösteriyor sadece. İkinci bir güvenlik katmanı geldi. O bildirimleri görebilmeniz için, hemen geçmemesi için de diyor ki biz yavaşlattık. Yani senin elinden kaydırman gerekiyor.
İşte onu bence ayarlar kısmı sorsa çünkü bazen yani sonucunda etrafın öyle bir tehdit ya da tehlike unsuru görmüyorsan ikinci bir adım yerine direkt seni tarar taramaz ana ekrana gitse.
Yaparlar ya. Yapmalar lazım zaten. Şu an daha yeni çıktı. Yapmaları bir sonraki lazım. Sürümde belki öyle bir şey eklerler.
Yani sonucunda bakıldığı zaman touch, ya çünkü parmak izi çok hızlı çalışan bir yöntem ve bastığın anda
ya bana şu anda seçenek sunsalar arka planda ortaya parmak izimi Face ID mi diye direkt parmak izini seçerim. Ha Face ID de şöyle kamerasal yetenekleri arttırdığı için dursun.
Evet.
Ya kamerasal yeteneklere güzel şeyler ekliyor. Ha, Google Pixel'e bakıyorsun olmadan da onu yapabiliyor.
Yok o dursun,
artık
o dursun zaten. Ama yanlışta ya parmak izi okuyucu koy ya da hani hayalini ettiğimiz ekrandan parmak izi tanıma gibi bir şeye sahip ol da değil mi?
Bitir işi değil mi? Ya şöyle söyleyeyim. Face ID çentiğini de böyle daha küçük, daha farklı bir şekilde getirebilseler de ön kamerada o arkayı bokeh etmek efekti falan koymasınlar. Aynı ön kamerayı koysunlar. Ama ekrandan parmak izi okusaydı Face ID'den daha fazla konuşulurdu. şu anda daha çok merak edilirdi.
Algı anlamında da işte pahalı vesaire ikisi de bence kırılırdı o bir miktar. Çünkü herkesin hayal ettiği Samsung'da işte oldu olacak S8'de gelir mi Note 8 yaptılar tarzında konuşumuzu ekrandan parmak izi okuma olayı.
Çünkü şimdi şöyle güzel bir şey var arkadaşlar. Tamam hani projeksiyon yöntemine suratınıza lazerleri yansıtıyor, okuyor filan filan yapıyor da normal sokaktaki kullanıcı için Çinli telefon da bunu yapıyor, sen de yapıyorsun diyor adam. O bilmez yani suratını i̇şte senin lazerle yansıtıyor. İşte
diyor ki ön kamerayı açıyorum diyor.
Yapıyorum diyor yani.
Şeyde mesela Xiaomi telefonlarda MIUI 9 güncellemesi geldi bu yüzden. Şu an sadece Çin'de var yanlış bilmiyorsam ama var yani ön kamerayla açıyor. Evet. Yani tamam gece gündüz aydınlık karanlık etmesi lazım. Muhtemelen çalışmayacaktır ama.
Işte ama parmak izi okuyucusu var en azından aynı zamanda.
Aynı zamanda o var. Dolayısıyla hızlı çalışan parmak izi okuyucusu var.
Çünkü ben kimle konuşsam bana soruyorlar işte iPhone 10 alacağım Mesut ama Face ID'den çekiniyorum ben parmak izine çok alıştım filan diye. Ya diyorum o zaman bir dene denemeden. Sana al ya da alma diyemem. Çünkü benim de hala kullanmadan uzun süre şüpheyle yaklaştığım bir teknoloji.
Gerçi fonksiyonel yani sahip olan özellikler anlamında Note 8'e bakıldığında hem Aduket hem Aparkat yani parmak izi okuyucu var. İris tarama
evet,
var.
Evet tırmanarak ulaşsan parmak izi okuyucu
yok, var. Yok yerinden bağımsız evet, ulaşıyor. Evet. Hemen her şey var içinde bakıldığı zaman.
Bana sorarsan zaten iris tarayıcı da olmalıydı iPhone'da. Sadece Face ID değil.
Zaten böylesi bir donanımsal yatırım yapıldıktan sonra neden olmadı da ayrı bir senaryo.
Daha yani. İyi bir sensörlü bir iris tarayıcı olsaydı şu anda var ya daha böyle güvendelerdi.
İşte abi yani sonuçta Apple'dan bahsediyoruz. Yani muhtemelen belki 11'de falan olur.
Bilmiyorum.
Yani
evet.
Bir tür şeyler olabilir çünkü Face ID'de...
Ben bunu toparlayacaktan eminim. Ya sensörü değiştirecekler bir sonraki telefonu. İşte böyle gitmez çünkü
bu. Bu arada şeyi gördün mü? O benim ilginç bir şey. Bir geliştirici paylaşmış. Sonucunda Apple ekosistemi içerisinde olanlar arasında en azından bazıları AirPods'la kullanıyor olabilir. Onu telefon standı olarak kullanabiliyorsun.
Evet, evet.
O da ilginç detaylardan bir tanesi de yaratıcı bir yaklaşım olmuş. Eğer varsa öyle bir aksesuarınız sizin de arkadaşlar, yer stand olarak da kullanabilirsiniz. Son haberimiz MediaTek cephesinden. MediaTek artık aslında resmi olarak da yöneticinin açıklaması var. Üst segmente belli bir sürecin havlu atıyorlar ve önümüzdeki 2 sene boyunca orta sınıf işlemciler üzerine yoğunlaşacakları ve ilk etapta
4 senedir yaptıkları gibi artık sadece orta sınıfa odaklanacaklar.
Yani zaten şimdi o Çinli telefon furyasında MediaTek'in aslında katkısı büyüktür ama çok daha sonra büyük, onlar evet. Biz de uygun fiyatlı amiral gemisi katili konseptini belirleyip Snapdragon kullanmaya başlayınca kendisine yer bulamamaya başladı. Üstüne bir çıkardığı üst seviye işlemciler de sıkıntılı sakat işlemciler olunca
MediaTek'i X10 sürecini iyi yönetememek, X10'u düzgün yapamamak yok etti zaten.
Şu andan gelen X20, X30 gibi tabii, berbat tasarımlar.
Şöyle bir şey MediaTek'i çok vurdu. MediaTek sıkıştı. Şimdi üst seviyede hiçbir şey yapamıyorsunuz. Snapdragon gibi bir rakibiniz var. Alt seviyede de Snapdragon 400 var.
Var.
MediaTek'in orta sınıfına denk geliyor neredeyse.
Aynen öyle.
Biraz orta sınıf diyorsun 630 var bu sefer. 615
bir de, var. Şimdi MediaTek tarafında kütüphanelerin açık olmaması, geliştiricilerin yazılım güncelleme üzerinde açık kaynak çalışamaması, buna ek olarak tabii GPU tarafında hep zayıf yatırımlar.
Sony'nin bir tane MediaTek kullanan telefonu vardı.
M5. M5.
Aratsınlar forumları. Sadece sorun. Sadece sorun. Baştan sona.
Yani dediğimiz gibi bu gerekli yatırımları yapamamanın aslında sancılarından bir tanesi. Özellikle ben grafik tarafı çok... Çünkü mesela yanlış hatırlamıyorsam MT6595'ti. Mevzu MX4'te kullanılan işlemci. H265 donanımsal hızlandırmaya sahip ilk platformdur aslında akıllı hızlandırma. Böyle kötü taraf, işte bir tarafa bırakırsak
arada,
iyi yanları da
yüksek
var.
Yüksek kare saniye oranlarıyla Full HD'de işte slow motion olaylarını falan ilk gösteren firmada.
Gösterdi sadece. Yani sadece bu arada gösterdi ama.
480 FPS demişlerdi. Biz o zaman var mı demiştik. Öyle bir şey göstermiş herhalde.
Yine kaykay demoları falan yapıyorlar. Evet. Kaykay da orada standart tema tamam mı? Yani konuya çok uygun. Şimdi İlk etapta 12 nanometre üretim geometrisiyle hazırlanacak P40 var yakın zamanda piyasaya çıkarmak istedikleri ama şu an halihazırda üretilen ve pek kullanılmayan X30 ve devamında gelmesi beklenen X40 gibi üst seviye çipler artık arkadaşlar 2 sene boyunca en azından firmanın uluslararası satış direktörü Finbar Moynihan'ın dediğine göre olmayacak yani bunu söyleyebiliriz. Evet,
10 çekirdek gitmiyor yani Yonga'da.
Yani onların tasarımı da biraz tabii kötüydü. Sonucunda verimlilik çok önemli evet. Ve Qualcomm'a bakıldığı zaman geliştiricilerin çok fazla argüman ve aracı var mesela uygulama geliştirme ve yüksek randıman alma konusunda. MediaTek o tarafı biraz eksik bıraktı. Sadece olay bir çip ortaya koyup aman 10 çekirdeği doldurayım aman kas gücü yüksek görünsün değil. Geliştiricilerle olan ilişkiler, bu dizayn mi dediğimiz tasarım kazanma olayı.
Telefonların en önemli kısmı aslında siz bakmayın çip mi diyoruz ama bir operatör için arkadaşlar o veri transferini sağladığınız sizin o iletişim yongaları. O tarafta da telefonların çok uzun süre sağ testine tabi tutulması gerekiyor. Qualcomm ekibinin burada inanılmaz bir tecrübesi var. Burada ofisleri var zaten adamların aktif olarak.
3G 4G dedim zaten Qualcomm abi.
Tabii ve adamların bir Türkiye koşullarında iletişim yongasının hangi firmware'e sahip olması, firmware seviyesindeki bir yeteneklere sahip olması gerektiği konusunda tecrübe birikimini direkt operatöre aktarıyor, üreticiye aktarıyor. Şimdi sen gelip bu firmayla sadece daha hızlı bir chipset ürettim deyip rekabet edemez.
Tabii bunların hepsi bir unsur bakıldığı zaman yazılım, donanım, GPU, modem tarafındaki eksiklikler ortaya böyle bir sonuç çıkardı. Kaldı ki zaten fiyat odaklı giden bir firmaydı ama bugün zaten üreticilerin pek çoğu da kendi işlemcilerini yapma sevdasına tutuşmuş durumdalar. İşte bugün Huawei yapıyor, Xiaomi yapmaya başlamış durumda. Zaten Samsung yapıyor, Apple yapıyor. Yapamayanlar için de Qualcomm'un muazzam platformu var zaten ortada. MediaTek'in kendisine daha az rekabetin olduğu ortam. Çünkü bir de marka algısı olarak da zaten iyi bir yerdeydi. Bugün düşünün 4000 lira telefon yaptın, işte MediaTek işlemci var. Artık kullanıcılar bunlara da bakar hale gelmiş durumdalar. Onlar adına hayırlısı olsun. Belki orta seviyede daha inovatif, daha yenilikçi ürünlerle beraber yeniden kendilerine daha büyük pazar payları ve daha farklı telefonlar için de tasarım kazançları buldular diye bekleyip göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar, bu haftalık bizden bu kadar. Mobilitenin önümüzdeki haftaki bölümünde görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.